Ayrım 7.
O gece Üsküdar'a döndüm. Cumartesi sabahı tekrar iskeleye indim. Siyah kalpaklılar çoğalmış, herkes gibi beni de gözden geçiriyorlardı. Sükunla ben de onlara baktıktan sonra yavaş yavaş yürüdüm. Biraz sonra birisi arkamdan "Nasılsınız Fatma Hanım?" diye seslendi. Sarışın bir adamla karşı karşıya geldim. Beşiktaş vapuruna binmemiz gerektiğini söyledi. İskele hınca hınç doluydu. Ben kendime bir paket tütün ve sigara kağıdı, biraz da şan fıstığı alarak vapura girdim. Hava o kadar soğuktu ki güvertede oturamadım. Kamerada denize bakan pencerenin önünde bir genç kız oturuyordu. Benim üniversite talebelerinden biriydi. Yalnız onun profilini görüyor, denizi seyrettiğinin farkına varıyordum. Tütün paketini üzerine vurarak açtım, bir sigara sarmaya başladım. Bu sınıf halkın tavrını ne kadar iyi taklit ettiğimi düşünerek koltuklarım kabarırken, karşıdaki genç kızın dönüp bana baktığının farkına vardım. Sigara sarmakla devam ederek ve nihayet kibriti çakıp sigarayı yakarken yüreğim ağzıma geldi. Çünkü bu defa tanınmıştım. Çok şükür bugün artık ellerim sosyete hanımlarının ince manikürlü elleri değil, çalışan alelade bir kadının elleridir. Yapılacak tek şey onun yüzüne beliren korku ve aynı zamanda sevinci görmemiş gibi davranmaktı. Halinden yerinden fırlayıp bana gelmek istediğini hissettim. Ama ben bu ara bir taraftan sigarayı tellendiriyor, bir taraftan da onu görmezlikten geliyordum. Yavaş yavaş yüzündeki heyecan uçtu, gözleri yaşardı, aynı zamanda şüphe ve acıyla doldu. Sigara biter bitmez fıstık külahını açarak içindekileri yiyip kabuklarını yere tükürmeye başladım. Bu ona benim halde edip olmadığım kanaatini vermiş olacak ki yüzünü tekrar denize çevirdi. Gerçi beni hiçbir zaman ele vermeyeceğini biliyordum ama bana yardım eden vatandaşla ölümle tehdit edildiği için beni tanımamasını kendi menfaati bakımından uygun buldum. Beşiktaş'tan bir araba ile Nişantaşı'na çıktık. Rıfkı Bey dedi ki, beni uzaktan takip edin, bir kapının önünde durup ayaklarımın tozunu alıp çekildikten sonra siz o kapıdan içeriye girin. Cami Bey 3. kattadır, 1 saatten fazla durmayınız, ben sizi köşe başında bekleyeceğim. Cami Bey beni görünce 2 dakika kadar hayret içinde bana baktı. Derhal hareketimizin planını hazırladık. Kendisi aynı gün öğleden sonra Bebe'ye inecek, Beylerbeyi'ne geçecek, orada Abdülmuttalip onu bekleyecek, tekkeye götürecek. Ertesi güne kadar hazırlık tamam olacak, ben ertesi sabah tekkeye geldiğim zaman da yola çıkacağız. Cami Bey sordu, bu geceyi İstanbul'da geçirmeniz tehlikeli olmaz mı? Öyleydi fakat benim için bu bir mecburiyetti. Cami Bey de çok üzgün görünüyordu. Çok güzel genç bir karısı, en büyüğü 15 yaşında, en küçüğü 9 aylık olmak üzere 5 çocuğu vardı. Onları bir hafta geçindirecek kadar bile parası yoktu. Hemen o gün bir dosttan borç almaya karar verdik. Başını iki elleri arasına alıp sıkışını hiç unutmam. Ben Rıfkı Bey'i köşe başında buldum. Osman Bey'e kadar yürüdük. Zenci bir arabacının arabasına binmeye karar verdik. Fakat arabaya binerken 2 üniformalı İngiliz polisiyle 1 sivil memurun arabaya binenleri gözden geçirdiğine dikkat ettik. Arabanın önünde durarak konuştuk. Ben diyordum ki, ben buraya bugün Efendi Hazretlerini görmeye geldim. O da cevap veriyordu. Ben de inşallah yakında kendilerini ziyarete gideceğim. Ben arabaya yalnız bindim. O yerden Alaturka bir temenna, yani selam verip ayrıldı. Arabacı beni köprüye, yani Galata Köprüsü'ne götürmesini söyledim. Herhalde Mahmure ablaya gidinceye kadar belki 3 defa araba değiştirecektim. Zenci'nin garip bir suretle bana baktığını ve Beyoğlu'nda lüzumundan fazla ağır gittiğini hissettim. Belki beni İngiliz polisine teslim edip etmeyeceğini düşünüyordu. İlan edilmiş olmamakla beraber beni haber verenlere 500 veya 1000 İngiliz lirası verileceği söylentilerini duymuştum. Bu para bu zavallı için oldukça mühimdi. Bununla beraber arabacı beni köprüye kadar götürdü. Mahmure ablanın evine geldiğim zaman lambayı yakmadan önce penceresine battaniyeler astı. Çünkü komşuları onun benim evimde olduğunu sanıyorlardı. Beni soyup yatağa yatırması ne kadar büyük bir huzur verdi. Yatağım bir yer yatağıydı. O gece herhalde bir karyola da yatamazdım. Ömrümde hissetmediğim bir baş dönmesiyle beraber ateşim de vardı. Tavan lamba etrafındaki eşya birbirine karışıp duruyordu. Fakat ben ertesi gün için yapılacak hazırlıkları ablama söylüyordum. 2 diş fırçası, 1 yüz havlusu, 6 mendil, 1 şişe tentür diyot, bundan başka 1/2 kilo ekmek, biraz peynir, bir de cep feneri. Etrafımdaki mütemadi, yani sürekli dönüşten dolayı gözlerim kapalıydı. Fakat Mahmure abla bunları kaydetti. Biraz sonra Nakiye Hanım büyük oğlumla geldi. 14 yaşındaydı fakat birdenbire o vaziyette bana büyümüş bir insan gibi geldi. Onlar yemek yedikten sonra kağıt kalem istedim ve oğluma benim yanımdan ayrılmamasını söyledim. Ben yazı yazarken kollarıyla beni tuttu. Önce yazdığım en önemli mektup Mr. Crane'dir. Oğullarım şayet Amerika'ya gitmek mecburiyetinde kalırlarsa onlarla meşgul olmasını rica ediyordum. Çünkü İngilizlerin bizim gibilerin çocuklarını çok geçmeden alacaklarından emindim. Nihayet büyük bir baş dönmesi ve ateş içinde uzandım, gözlerimi kapadım. Ertesi gün çok zor olacaktı. Bununla beraber hiç ağlamadım. Bütün gece oğlum oda ışık etrafımda dönüyor gibiydiler. İkide bir de oğlumla konuşuyordum. Fakat bunlar önemli şeyler hakkında değildi. Mütemadiyen küçük oğlumun uzun pantolonundan memnun olup olmadığını soruyordum. Ertesi sabah saat 6'da Mahmur abla geldi. Beni onlar giydirdiler. Çünkü hala ateşim yüksekti ve başım durmadan ağrıyordu. Bununla beraber sokağa çıkar çıkmaz kendimi ayakta tutabileceğimden emindim. Ablam bir muska getirip boynuma taktı ve dedi ki, bu Şeyh Edebali'nin odasında asılı bir duaymış. Bir gün Sultan Osman şehzadeyken onu ziyarete gelmiş. Bu duanın ne olduğunu sormuş. Şeyh de bunun ne kadar mühim olduğunu söyleyince bütün gece bu duanın asılı olduğu yerin altına durarak kurmak istediği hükümet için sabaha kadar dua etmiş. O hükümet geldi geçti. Sizler onu yerine koyacaksınız yine. Şimdi bunu boynuna asalım. Sen bu mukaddes dua yolunda çalışırken sana bir zarar gelmez. Mahmure ablanın hiçbir zaman bu kadar ciddi konuştuğunu duymamıştım. Durmadan yüzüme bakıyor, gülüp gülmediğimi anlamak istiyordu. Tak boynuma abla, bir daha çıkarmam. Çocukluğumda boynuma muska astırmazdım. Fakat bunu Mahmure ablanın kendisini ifade ettiği için takıyordum. İdealistler için insan unsuru kadar önemli bir şey yoktur. Bu unsur ortadan kalkar kalkmaz onlar dünya için bir tehlike teşkil ederler. Çünkü bu alem sırf onların idare için yaratılmış değildir. Nakiye Hanım'la oğlum önce çıktılar, ağlamadılar. Öyle istiyordum. Ben de onların arkasından bohçamla ve ekmek paketimle çıkacaktım. Günlerden beri o kadar az şey yemiştim ki. Ama kendi midemin boşluğunu düşünecek durumda değildim. Ablam dedi ki, sen Ali Şamil Paşa'nın kızısın, Bedirhan Paşa'nın torunusun. Yakalarlarsa bunu söyleyeceksin. Pekala, nüfus tezkerelerini de almalısın. Köşedeki bir sepetten nüfus tezkerelerini çıkararak kendi göğsüne koydu. Tekrar karşı karşıya durmuş, hemen hemen 30 yıl önce mor salkımlı evde oynadığımız oyunlardan birini tekrar ediyor gibiydik. Ben dedim ki, ben değilim. Sen kimsin? Ben Bedirhani Mahmure Hanım'ın Ayşe adlı beslemesiyim. Bütün eski ailelerin böyle beslemeleri vardır ve arkalarından sokakta yürür. Ve hanımları da onlara ikide bir, haydi Ayşe yürü, bohçaya dikkat et derler. Bu oyuna Mahmure abla razı oldu fakat çok ciddi görünüyordu. Kapıyı kaparken Allah'ım sen bize yardım et dedi. Bir daha böyle bir şey söylememesini kendisine tembih ettim. Gerçi Mahmure abla kadar mukallit yani taklit yapan insana rastlamak güçse de bugün aklını kaybetmiş ve aptal görünüyordu. Bir türlü bohçayı benim taşımama razı olmuyordu. Başımın dönmesinden dolayı birdenbire düşebileceğimi sanıyordu. Bir düzlüğe dönüp bana bakıyordu. Çok şükür sokaklarda birkaç Arnavut salepçiden başka kimsecikler yoktu. Divan yoluna kadar kimseye rastlamadan geldik. Orada bir arabaya bindik. Artık başımın dönmesi geçmiş gibiydi. Ben ikimizi de idare etmek mecburiyetindeydim. İskelede bir kayığa mı yoksa vapura mı binmek daha uygun olacağını tartıştık. Fakat hava öylesine soğuktu ki her türlü tehlikeyi göze alarak vapura bindik. Üsküdar iskelesinde o tarafta yıllarca oturmuş olduğumuz için beni tanımayan arabacı azdı. Bununla beraber hemen hiç binmemiş olduğum tek atlı paraşollerden, dipnot paraşol brachiola İtalyanca tek at koşturularak çekilen üzeri kapalı yanları açık araba. Tek atlı paraşollerden birine atlayarak Bülbül Deresi'ne kadar gittik. Ben onu yokuşun altına bırakmak istiyordum. Fakat o beraber gelmek için ısrar etti. Nihayet tekkenin dar yokuşuna geldik. Kapıya yaklaşırken şeyhin kardeşi rengi sapsarı korkunç bir fısıltıyla bize koşarak geldi ve dedi ki ''Dün gece polis geldi, herkes gitti, siz hemen yandaki eve gidin, içeriye bahçeden girin.'' Zavallı çocuk konuşurken gözleri evlerinden dışarı fırlıyordu. Gösterdiği eve doğru giderek içeriye girdik. Burası Rıza Bey'in eviydi. Onun oğlu Hilali Ahmer'de Doktor Adnan'ın katibiydi. Ne yazık ki o aile büyük bir felaket geçirmiş bulunuyordu. Bir kızını o ay kaybetmişti. Fakat annesi gayet sakin, dost, metin, dayanıklı ve güzeldi. Süleyman Bey'in oğlu Saffet ile Abdülmuttalip de oradaydılar. Ben sordum, ne oldu? Anlaşıldığına göre Cami Bey tekkeye geldikten sonra İtalyan ve İngiliz polisleri de gelmişler. Bunun üzerine şeyh arka pencereden atlayarak kaçmış, Doktor Adnan'la Cami Bey de bu eve gelmişler. Evin arka tarafı boş ve kimsenin geçmediği büyük bir arsaydı. Doktor Adnan ve Cami Bey oradan kaçmışlar. Bütün arabalar Kısıklı ve Çamlıca'da İngilizler tarafından teftiş ediliyordu. Yani gözden geçiriliyordu. Cami Bey ile Doktor Adnan yalnız Selvi'ye boş arsalardan yürüyerek gitmişler. Ben kadın olduğum için kurtulmam ihtimalini daha büyük görmüşler. Bizi Bülbül Deresi'ne bir araba bekliyormuş. Bir jandarma da bizimle beraber gelecekmiş. Ben sordum, ya arabacı? Arabacıya güvenmek için sebepler vardı. Bu işi eski jandarma kumandanı Remzi Bey hazırlamıştı. Arabacı 6 yıl hapse mahkummuş. Bizi buradan geçirdiği takdirde serbest bırakacağına Remzi Bey ona söz vermiş. Biz hemen hareket etmek mecburiyetindeydik. Bundan başka da bir suale maruz kalırsak ne cevap vereceğimizi de hazırlamıştık. Nihayet arabaya binerek hareket ettik. Jandarma gayet ciddi görünüyor. Zenci arabacı da dudaklarının titremesine mani olamıyordu. Gözleri fıldır fıldır dönüyor. Adeta Amerikan gazetelerinde rastlanan zenci karikatürlerini hatırlatıyordu. Mütemadiyen başını bana çevirip mırıldanıyordu. Eğer bundan sağ kurtulursam bir daha asla... Bu cümleyi bitiremiyordu. Acaba bir daha bir suç işlemeyeceğini mi yoksa bir mülteciyi kaçırmayacağını mı söylemek istiyordu? 10 dakika kadar gittikten sonra tekrar başını bana çevirdi. Fıldır fıldır dönen gözlerinin siyahları kaybolmuş, iki beyaz nokta kalmıştı. Ağlar gibi, mültecileri kaçırmanın cezası diye mırıldandı. Ben de ona doğru uzanarak ciddi bir edayla, bana bak ölümden daha büyük ceza var mı diye sordum. Yok. Ceza vermek istedikleri biziz değil mi? En büyük cezayı tabii bize verecekler. Eğer bir mülteci kadını kaçırırken tutulursan sana verecekleri ceza en nihayet 6 yıllık hapistir. Yutkundu yine sordu. Sen Halide Edip Hanım'sın değil mi? En çok seni tutmak istiyorlar dedi. O halde ölüm cezasının şerefi bana ait olması lazım. Herhalde arabacı ölüm cezasının bir şeref olacağına inanmıyordu. Sordu. Benim cezamın 6 yıldan fazla olmayacağını biliyor musun? Bana bak, senin yapacağın şey eğer bir şey sorarlarsa beni Bülbül Deresi'ne alıp Cemal Bey'in evine götürdüğünü söylersin. Ondan ötesini bana bırak. Bu gece evine dönersin. Arabayı koşturma. Bilhassa İngilizlerin önünden geçerken. Eğer korku göstermezsen hiçbir şey olmaz. Dizginleri tekrar yakalayarak azimle arabayı sürmeye çalıştı. Fakat gözleri mütemadiyen bana dönüyor ve evlerinden fırlıyordu. Büyük Çamlıca'nın dört yol ağzında İngilizler duruyorlardı. Çok şükür İzmir'in işgalinden sonra hiçbir şeyden korkmamak için verdiğim karar hala yerindeydi. Bir İngiliz askeri ağacın altında durmuş yolu gözetliyordu. Arkasında üç asker daha vardı. Heliografla, dipnot, heliograf, Fransızca heliograf, güneş ışınlarından yararlanan optik telgraf aleti. Heliografla etrafa işaret veriyorlardı. Arabadan eğildim, onu tetkik ettim. Önde duran askere karşı içimde büyük bir acıma hissi kabardı. Sapsarı, yorgun görünüyordu. Zavallı adam belki sıtmaya tutulmuştu. Eğer ben avlanan zavallı bir hayvansam, o zavallı da o hayvanı zorla avlamaya sevk edilmiş bir mahluktu. Kim bilir nasıl içinde memleketin hasreti vardı. Ondan sonra arkasındakilere dikkat ettim. Anlaşıldığına göre Bakkal Köyü ile Paşa Köyü'nün Ermenileri silahlandırılmış, şüphe ettikleri kim olursa olsun vurmak emrini almışlardı. Aynı zamanda daha uzakta bir avuç Türk de mültecilere yardıma çalışıyordu. Arabanın içindeki basit alelade Türk kadınına bir defa baktıktan sonra onun için herhalde bir işaret vermedi. Başta duran gözlerini yolun aşağısına çevirdi. Benim zenci arabacı şaşırmıştı. Fakat o kadar yorulmuştu ki yalnız Selvi yolunun başında arabayı durdurdu. Birden korkunç bir fırtına çıktı. Önümüzdeki katır arabaları İngiliz askerleri aşağı yukarı gidip geliyorlardı. Biz ise hala orada duruyorduk. Ben orada bu kadar uzun boylu durmamızı şüpheli buldum. Fakat bize katılacak olan jandarma gelmekle gecikiyordu. Nihayet koşarak geldi. Yüzünden fena haber getirdiğini anladım. Fakat daha fazla durmayı tehlikeli bulduğum için arabaya atla, orada konuşuruz dedim. Verdiği haberler pek hoş değildi. Samandıra, ki bizim geceyi geçireceğimiz köydü, ve ondan önceki Dudullu'yu İngilizler işgal etmişlerdi. Ve İstanbul'dan gelen olup olmadığını teftişe koyulmuşlardı. Jandarma bütün bunları gizli telgraf servisinden öğrenmişti. Şimdi jandarma benim Çamlıca'dan geçtiğimi onlara haber vermek mecburiyetindeydi. İstanbul'dan Ankara'ya kadar gizli bir telefon sistemi kurulmuş bulunuyordu. Bunu yapan vatansever ve cesur telgrafçılar her tehlikeyi göze almışlardı. İnsan ister istemez onları tanınmış ve meşhur isimlerden daha mühim buluyordu. Çünkü onların hiçbirinin adı tarihe geçecek değildi. Yalnız Selvi'ye yaklaşınca sahne muazzam bir facianın prologu olmaya, yani ön değişi olmaya elverişli bir durum almıştı. Hudutsuz bir ovanın üzerinde rüzgar tozları korkunç bir hızla kaldırıyor, garip garip renkler ortaya çıkıyordu. Ovanın ortasına bir tek Selvi tek başına bir bayrak gibi sağa sola sallanıyordu. Yalnız Selvi 3 kahve birkaç evden ibaretti. Oraya gelir gelmez araba durdu. Jandarma atlayarak kahveye Doktor Adnan'la Cami Bey'i aramaya gitmek istedi. Ben sordum, onları tanıyor musun? Doktor Adnan'ın resimlerinden biliyorum. 3 kahveyi de dolaştıktan sonra jandarma gelerek orada onları bulamadığını ve şüpheyi çekmemek için köylülerden de soramadığını söyledi. Orada uzun boylu duramazdık. Tam hareket etmeye karar verdiğim anda hatırıma Cami Bey'in bir kardeşinin yalnız Selvi'de oturduğu ve yanında ressam Nazmi Ziya'nın bulunduğunu söylediği geldi. Kahveye Nazmi Ziya Bey'in evini sorduktan sonra oraya doğru yollanmaya karar verdik. Biz oraya varmadan bir jandarma elini sallayarak bize doğru koştu. Bu jandarma Doktor Adnan'la Cami Bey'e yardım etmek üzere teşkilat tarafından memur edilmişti. Onlar da jandarmayı beni yolda beklemeye memur etmişlerdi. Adamcağız da soğuk yüzünden köye gitmiş geç kalmıştı. 5 dakika sonra Cami Bey, Doktor Adnan ve Cami Bey'in kardeşinin bana doğru geldiklerini gördüm. Doktor Adnan'ı bir getir pantolonla. Dipnot, Fransızca guatır. Bacağın alt bölümünü ve ayakkabının üstünü örten kumaş veya köseleden yapılmış bir tür tozluk. Getir pantolonla görmek bana her şeyi unutturdu. Anlaşılan Süleyman Bey'in oğlu Saffet'in getirlerini giymiş ve İstanbul'da herkesin tanıdığı ciddi kıyafetlerini bırakmıştı. Herhalde o vahşi boşlukta bu kıyafetle Doktor Adnan çok garip görünüyordu. Bir elinde küçük bir av torbası vardı. Bunu Cami Bey'in kardeşi kendisine vermişti. Bu yolda çok işimize yaradı. Burada tekrar etmek gerekir ki hayatta sanıldığından çok daha az şeye ihtiyacımız vardı. Cami Bey ile Adnan üzgün görünüyorlardı. Dudullu'nun İngilizler tarafından işgalini duymuşlardı. O halde Samandıra'ya şimdi gidemezdik. Bundan başka da zenci arabacı Dudullu'dan öteye gidemeyeceğini bildirdi. Cami Bey ve Doktor Adnan Samandıra'ya tarlalardan yürüyerek gideceklerdi. Saat 3'e geliyordu. Gideceğimiz yerde 25 kilometre ötedeydi. Oraya ancak saat 11'de varılabilirdi. Fakat Dudullu'da bir vasıta bulmak meselesi vardı. İkisi de zenci arabacıya çok yalvardılar fakat fayda vermedi. Adamcağız gözlerinden yaşlar akarak "Yapamam, yapamam, beni öldürürler." diyordu. Ben de "Zararı yok, gerekirse öküze de binerim, Allah ısmarladık." dedikten sonra arabaya atladım. Ben arabaya binerken Adnan'ın sesini duydum. "Halide, Halide!" Bu ses bir erkek sesinden ziyade kapana tutulmuş bir zavallı yaratığın sesiydi. "Efendim?" diye cevap verdim. Siz de bir şey olmamış gibi yolunuza devam ediniz. Eğer 11'e kadar Samandıra'da bizi bulamazsanız... Bir an cevap yok. Sonra garip küçük bir ses. Peki, peki. Bu Mahmur ablanın Allah'ım sen bize yardım etini hatırlatıyordu. Artık ortalık kapkaranlıktı. Rüzgar karanlığa karıştırır gibi garip bir ahenk içinde eserken biz de yolumuza koyulduk. Saat 5'e doğru Dudullu'ya vardığım zaman bir İngiliz müfrezesinin önlerinde katırlar oradan çekilmekte olduğunu gördük. Birdenbire bir çift yorgun mavi göz başını arabaya uzattı. Arabacının bağırmasından korktum. Fakat adamcağız başını çevirip yürüdü, gitti. İngiliz müfrezesi oradan çekilip gitmişti. Fakat köy korku içindeydi. Yanımdaki jandarma ne yapacağını şaşırmıştı. Nihayet karakola giderek orada benim için bir vasıta, hatta bir katır temin etmeye çalıştı. O gittikten sonra arabacıyı yanıma çağırdım. Arabanın yanında ayakta duruyordum. Zavallı adam adeta sayıklar gibi. Olmaz, daha ileriye gidemem diyordu. Fakat ben aldırmayarak durmadan onu iknaya çalışıyordum. Beni Samandıra'ya götürmesini temin etmek istiyordum. Nihayet bu zavallı alık zenci arabacıyı ikna edebildim. Jandarma döndüğü zaman arabacı harekete hazırlanıyordu. Arabaya atla İhsan Efendi, çabuk gidiyoruz dedim. Jandarma arabaya atladı, olanca süratiyle hareket ettik. Yüzünden köyde hiçbir vasıta bulamamış olduğunu anladım. Samandıra'ya saat 8'de girebilmiştik. Doğru jandarma karakoluna gittik. Makedonyalı oldukları anlaşılan iki jandarma beni arabadan indirerek zemini toprak içinde 4 büyük yatak bulunan bir odaya götürdüler. Odanın ortasına büyük bir soba vardı. Tek tahta sandalyeyi bana verdiler. Jandarmanın biri önce sobaya otun doldurduktan sonra telefona gitti. Ben karakol kumandanı Şemsi Çavuş. Alemdar'a telefon edeceğim. Bağlayın. Alo, alo Alemdar. Halide Hanım Samandıra'ya sağ salim geldi. Adnan Bey ile Cami Bey daha sonra gelecekler. Onlar yürüyorlarmış. Bizim sadece üçümüzün tüfeğimiz var. Köyü terk edemeyiz. Evet, 20'ler dışarıda. Geldikleri zaman telefon ederim. Şemsi Çavuş telefonu bırakınca bana dedi ki, köylüler evlerine çekilince sizi bir yere götürürüm, rahat edersiniz. Fakat bir dakika geçmeden telefon çaldı. Çavuş yine konuşmaya başladı. Burası Samandıra. Orası neresi? Evet, evet, selametle geldi. Evet, evet, ötekiler yürüyorlar. Evet, evet, 20'ler de bu civarda. Bu biraz düşündürücü bir vaziyetti. Yirmiler bakkal köyün İngilizler emrinde olan çetesiydi. Eğer Doktor Adnan'la Cami Bey onların eline düşerlerse hiç düşünmeden öldürürlerdi. O günlerde merhamete benzer bir his milli mücadeleye girişenlere karşı yoktu. Ben 11'e kadar ümidi kesmemeye karar verdim. Çavuş odadan çıkınca sobanın karşısına biraz nefes alarak oturdum. Sıcaklık beni adeta sevindirmişti. Biraz sonra dışarıda insan olduğunu hissedince gittim kapıyı açtım. Evet, kapının önünde bir tek fener altında 6 tane uzun boylu adam duvara dayanmış duruyordu. Önlerindeki küçük çukurdaki su donmuştu. Seslendim. İçeri gelin arkadaşlar, gelin, ben rahatsız olmam. Jandarmalar birer birer içeri girdiler. Odada bir çocuk uyuyormuş gibi ayaklarının ucuna basarak yavaşça ilerleyip yatakların üstüne otururlar. Hepsinin gözleri önlerinde, hiçbiri bir tek söz söylemiyordu. 1-2 dakika sonra bir tanesi sobaya tekrar ateş attı. İlk ağzını açan ben oldum. Arkadaşlar, karnım aç dedim. O sabah saat 6'da Mahmur ablanın bana vermiş olduğu bir fincan çaydan sonra ağzıma bir şey koymamıştım. Hepsi birden yerlerinden fırladı. Biraz sonra hepsinin elinde birer siyah ekmek somunu yanıma geldiler. Her biri kendi ekmeğini kabul ettirmek istiyordu. Güldüm. Bana bir dilim kesiniz dedim ve tabii kumandanları kesti. Ekmek yutulamayacak kadar katıydı. Bu adamlar ellerinde sadece böyle ekmek verebilen bir hizmete kendilerini vermişlerdi. Kendi kendimden adeta utandım. Şimdi artık aramızda bir dostluk havası hasıl olmuştu. Hepsi yüzümü tetkik ediyordu. Kendi memleketlerinin bir kadınının İngilizlere karşı koymuş olmasından dolayı büyük bir gurur duyuyorlardı. Nihayet dilleri çözüldü. Kumandanları cebinden sararmış pis bir kağıt parçası çıkararak yatağımın üstüne koydu ve dedi ki, ''Bu Sunday Times'tandır. Burada Enver Paşa'nın Hayber geçidinin başında İngilizlerle mücadelesini yazıyor.'' Böyle bir şeyin Sunday Times tarafından basılmamış olduğunu ve bunun sırf askerlerin maneviyatını yükseltmek için uydurulmuş olduğunu öğrendim. Bundan sonra bir bir konuşmaya başladılar. Padişah memlekete hıyanet ettiğini söylediler. Yenildikse ne olurdu? Almanlar da yenilmemişler miydi? Bizim istiklalimizi elimizden almaya ne hakları vardı? Evet, Osmanlı hanedanından birinin memleketi yabancılara satması nasıl bir ayıptı? Fakat biz bundan sonra istibdadı ortadan kaldıracaktık. Hiç olmazsa Bulgarlardan örnek almak gerekti. Onlar hiçbir zaman istibdada baş eğmemişlerdi. İşte konuşmalarının konusu buydu. Onların hepsi Makedonyalıydı. Hepsi heyecanlı, isyancı ve istibdada karşı duran hisler taşıyorlardı. Hepsi belirsiz bir şekilde yeni bir Türkiye hayal ediyor ve bunu yaratacak bir kahraman düşünüyordu. Bu Makedonyalıların içinde Enver Paşa'ya karşı büyük bir temayül, yani eğilim olduğunu anladım. İçlerinden biri Makedonya'da onunla birlikte dövüşmüştü. Kumandanları laflarını keserek Mustafa Kemal Paşa'dan bahsetmeye başladı. Ne kadar büyük bir asker olduğunu ve Yunanlıları Atina'ya def edeceğini söyledi. Nihayet saat 9 olmuştu. Kumandan ayağa kalktı ve dedi ki, ''Artık seni bir eve götürebiliriz Halide Hanım.'' Bunu söyledikten sonra ötekiler ayağa kalktılar. Tıpkı girdikleri gibi odadan yavaş yavaş çıktılar. Ayağa kalkıp da gözüm pencereye ilişince orada bir adamın aşağı yukarı yürümekte olduğunu gördüm. Yüzünü fark edememekle beraber hareket halinde olduğunu görüyordum. Herhalde ayakları yere bir kaplan ayağı gibi sessiz basıyordu. Pencereye yaklaşarak yüzünü görmeye çalıştım. Işığın altında iki parlak siyah göz, uzun ince, biraz çarpık bir burun ve yanaklarından çenesine inen ince siyah bıyıkları gördüm. Bu yüz bana eski bir Galyalı veya Yeniçeri'yi hatırlattı. Kumandan dedi ki, aşağıda Mehmet Çavuş nöbet bekliyor. Mehmet Çavuş kim? Anadolu'lu bir komitacı, Kuvayi Milliye'den. Bu yüze dikkatle baktığım zaman onun da benim gibi bir maksat için can vermeye hazır olduğunu hissettim. Kumandanla beraber yanına gittiğim zaman ''Safa geldiniz Halide Hanım'' dedi. Gülümsediği zaman bütün beyaz dişleri meydana çıkıyordu. Kumandan dedi ki ''O silah kaçırır, biraz çenesi düşüktür.'' Bir Makedonyalı için başıyla, eliyle veya gözüyle bir hareket yaparak cevap vermeyen herkesin çenesi düşüktür. Ben kumandanla uzaklaşırken seslendi. Ben nöbet bekliyorum. Buna korkmayın kelimesini eklemesi beni de kendisi gibi bu işin ferdi saydığı hissini veriyordu.